Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain. Gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young
one? Tekrar merhaba Ömer abi, nasılsın? Hala
merhaba,
iyisiniz umarım.
Merhaba Kopenhag'dan tekrar. Aha, rain's gonna fall. Hakikaten de ağır yağmurların yağması ihtimali beliriyor. Semra Hanım da son günlerdeki görüşmeleri yakından takip etti. Tuvalu aslanlar gibi direniyor. Yani Shelley'nin şiirindeki gibi bir kükreyerek bir aslan gibi ortalıklarda hepimizin cesaretini sınıyor, test ediyor. Müthiş ilginç gelişmeler devam etmekte. Şimdi ben biraz bu dün oldukça önemli bir toplantı yapıldı. Klima Forum diye alternatif halkların iklim zirvesinden birkaç şey vereyim. Yeşillerin dünya çapındaki bütün yeşil partilerin ortak bir toplantısı vardı. Herkes görüşlerini açıkladı. José Bové de mesela son derece önemli ve çarpıcı bir konuşma yaptı ve yeni bir ideolojinin doğmakta olduğunu, köhnemiş bu sahte sol partilerin de aslında devreden çıkmaya başladığını ve bu çevre hareketinin yavaş yavaş oluşmakta olduğunu, bir çevre adaleti tırnak içinde bir ideolojinin doğduğunu söyledi ki büyük de genç bir kitle vardı. Çok kalabalık bir kitle takip ediyordu. Doğrusu büyük memnuniyetle karşılaştı. Ayrıca mesela Brezilya'nın daha önce haberini verdiğimiz eski çevre bakanı Lula'ya direnip istifa eden Marina vardı. Mesela o da gayet sert konuşmalar yaptı. Avustralya ve Kanada senatör ve bakan eski bakan durumunda olan insanlar vardı. Mecliste, Kanada meclisinde yerden yere vurdular kendi hükümetlerini ve bunlarla anlaşma falan olamaz havası vardı. Çok ilgi çekici aslında bütün bunlar. Yani hızlı bir şekilde gelişiyor ve alışa geldiğimiz kalıpların zorlandığını, kimi yerde kırılmakta olduğunu da görüyoruz. Şimdi mesela dünkü toplantıdan birkaç izlenim vereyim. 2 derece dedi mesela, 2 derecede tutmak için elden geleni yapacağız dedi. Avrupa Birliği'nin de pozisyonunu da temsil eden Alman Yeşiller Partisi'nde Avrupa parlamenteri bir hanım. Ve bu mesela eleştiriyle karşılandı kendi yakın arkadaşları tarafından da ve düzeltmek zorunda kaldı. 2 dereceyle mahvoluruz diyor çünkü mesela Tuvalu ve diğer bazı ada ülkeleri, Avusisler filan ittifak ülkeleri. Dolayısıyla 1,5 dereceden daha fazlası olamaz şeklinde mesela görüşler var. Sonra ilk defa dünkü toplantıda net bir biçimde 350 ppm'den bahsedildiği de Jose Bove ve Kanadalı milletvekili hanım söylediler. 350 milyonda 350 parçanın altına inmek zorundayız. Bunun pazarlık edecek tarafı yok. Bilim böyle söylüyor dediler. Sonra gene çok ilk defa telaffuz edilmeye başlayan bir şey var. Yani bağlayıcı bir antlaşma olsun ve yaptırımlar olsun deniyor ya. Evet. Ama bunu sağlayacak bir tek şey var. Çevre mahkemesi kurulması gerekiyor. Yani bunun nasıl yaptırım olacak? Mali cezalar uygulayacak işte bu antlaşmaya uymayanları. Yargılayacak tıpkı Uluslararası Ceza Mahkemesi ya da Uluslararası Adalet Divanı gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi. Bunu da Jose Bove dile getirdi ve alkış kıyamet koptu yani ortalıkta. Bunlar çok yeni gelişmeler. Bir işe eksik kalıyor gibi gelmişti bana. İşte bu James Hansen'ın ısrarla aylardan beri yazmakta olduğu. Yani bu sınırla ve pazarla, cap and trade dedikleri şey bir sahtekarlıktır. Piyasaya bırakılamaz söz konusu bütün dünyanın ve gelecek kuşakların varoluşu. Bu pazarlık olamaz. Bunun yerine istikrarlı bir gittikçe artan, müterakki olan bir karbon fiyatlandırması ya da karbon vergisi ve bundan elde edilecek gelirin tamamının tek tek vatandaşlara iade edilmesi yolunda bir şey. Bu da konuşulmuyordu. Bunu da naçizane bendeniz söz alıp soru sordum. İşte şey dediler, özellikle bu Alman milletvekiline sordum bunu. Çünkü en gözüme Avrupa Birliği'nin artık köhnemekte olan, bence tutucu çizgisine en yakın olan oydu. Bütün toplantıda ben de ona yönelttim soruyu. James Hansen, biliyorum bunun geleceğini de bu sorunun gelmesini de her an bekliyordum diye cevap verdi ve dedi ki fazla ambitious, iddialı bir talep bu dedi ama bunu da görüşeceğiz. Görüşmek zorunda kalacağız dediler. Şimdi bunların dile getirilmesi, resmi konferans salonunun dışındaki alternatif forumda dile getirilmesi bana çok önemli geliyor. Çünkü oradan gelecek baskı burada duyuluyor. Kesinlikle hissediliyor ve kasten bu soruyu da ben de sordum ki kadıncağız da gelip buradaki Yeşiller toplantısına, Avrupa Parlamenterler grubunda gelip konuştuğu zaman işte Hansen'ın sözleri de söyleniyordu, desin diye, o baskı hissetsin diye. Şimdi çok ilginç bir şey var. Aslında Kopenhag zirvesine gelenler şehir merkezine indikleri zaman devasa bir balon karşı karşıya kalıyorlar. Böyle Tivoli bahçelerinin olduğu yerde kocaman plastik bir balon var. Hava, sıcak havayla gazla şişirilmiş. Onun üzerinde de işte böyle mesela Copenhagen, welcome to Copenhagen diye bas bas bağırıyorlar. Hı hı. Umut zirvesi işte bu. Ve ama böyle dünya haritası bu kürenin üzerinde işte Coca-Cola'nın mesela Afrika üzerinde damgasını görüyorsun ya da şişeden çıkıyor, Coca-Cola şişesinden umut çıkıyor, umutlu bir dünya. İşte Carlsberg Asya'dan, Carlsberg
bunda ciddiler mi? Ya yani bu promosyon mu yani?
Bu iklim zirvesinin umut verici yanına gönderme yapan.
Sigara içen kimse yok mu ya oralarda? Ha? Ya, sigara içen kimse yok mu oralarda? Değdiremedim balona yanlışlıkla.
Yok, öyle değdirince patlayacak cinsten değil. Anladım. Devasa bir şey böyle. Çok kalın ve çok iyi korunuyor onlar. Fakat işte McDonald's'da I'm loving it diye kocaman kırmızı harflerle yazıyor üzerinde. Bayılıyorum bu işe. İşte Copenhagen'a gelin diyorlar. Hı hı. Ve sınırsız sıcak havayla. Johan Hari bu konuda hoş bir yazı yazmış. Ben de çok dikkatimi çekmişti. Şimdi bu plastik gezegen burada yapılan zirvenin mükemmel bir sembolü diyor Johan Hari. Ben de tamamen aynı fikirdeyim. Dün de bir başka afişte Copenhagen'ı birisi bir F harfi koymuş, yapıştırın. Copenhagen olmuştu yani. Hı hı. Şimdi dünyaya diyorlar ki bu yani şunu demeye getiriyorlar, işte burada bir acil toplantı yapılıyor. Yani iklim krizini çözeceğiz. Ama şimdi benim bulunduğum burada Bella Center'da liderlerimizin toplanıyor. İşte orada halbuki biraz önce Semra Hanım da söylediği gibi bin bir türlü dalavera dönüyor. Saçma sapan laflarla ve en az nasıl kurtulabilirsek bu işten, yani bir anda biyosferin tamamen tarumar olması, canlılar aleminin yok olması var, bir anda da şirketler nasıl ucuza bu işi kurtarırız şey var, tam anlamıyla böyle bir pazarlık var. Yalnız işin hoş tarafı, şimdi mesela biri çıkıyor diyor ki, mesela Sena Hanım'ın da söylediği gibi ağlamaktan perişan olduk diyor. Ama gerçekten ağlanacak durum var. Çünkü o bizim izlediğimiz aktivistlerin, yerlilerin, Kuzey Amerikalı yerlilerin ağladığı gibi şu anda artık ölüm kalım olarak ölüyorlar insanlar. Mesela Fijili bir genç hanım da, yani ne şu anda harekete geçmezsek benim evime dönecek evim kalmayacak, siz ne diyorsunuz filan diye çözülmekte, yani sinir krizi geçirecek neredeyse. Yani bütün kuşağımın diyor umutları burada Kopenhag üzerinde durulmuş vaziyette. İşte herkes, ama herkes yani şeyde Asya'dan gelenler artık somut bir gerçek olarak anlatıyorlar. Öyle teoriler, rakamlar filan yok ortada. Diyorlar ki Himalayalardaki buz gözlerimizin önünde eriyor. 15-25 seneye kalmaz. Tamamen bitecek ve o zaman da işte bütün o kutsal nehirler 6 ay artık akmayacak ve böylece 1 milyar insan, yani 4'te 1 neredeyse 1,5 milyar insan, dünyanın nüfusun 4'te 1'i susuz, daha doğrusu aç kalacak. Şimdi bütün bunlar söylendiği zaman, yani Muhammed Naşit de bugün çok önemli bir, bugün geliyor Muhammed Naşit, Maldivlerin başkanı, ve konferans salonuna inmiyor. İşin ilginç tarafı, benim burada bulunduğum Bella Center'a inmiyor ve doğrudan doğruya şeye gidiyor, alternatif foruma gidiyor. Hı hı. Klima forumu ve orada bir konuşma yapacak ve bunun bir şey meselesi olmadığını söylüyor artık. İntihar paktı yapmayacağız, kurtuluş antlaşması yapacağız diye. Şöyle bir lafı var mesela, bir önceki kuşak, nesil, Ay'a gitti. şimdiki bugünkü nesilde bu gezegen üzerinde ayakta kalıp kalmayacağını, canlı kalıp kalmayacağına karar verecek diyor. Gerçekten bu kadar net bir olmak ya da olmamak meselesiyle karşı karşıyayız. Yani zengin ülkelerin mesela %40 1990 seviyesine göre %40'lık bir azalması ihtiyacı var 2020'ye kadar, üstelik 10 sene içinde. Buna kimsenin, yani Obama'nın gelip işte bu çarşamba mı gelecek, ne gün gelecek bilmiyorum ama gelirse söyleyeceği şey işte %17'lik bir indirim 2005 seviyesine göre. Bu %1'e falan geliyor 1990'a göre. Yani bir yandan mesela dünya yok olmakta olan insanlar %40 diyorlar. Öbürleri ise %1'lik bir indirimi bize yutturmaya çalışıyorlar ve burada büyük bir numara dönüyor. Yani Enron'dan bildiğimiz, öğrendiğimiz artık muhasebe defteri, muhasebi kayıt numaraları yapılarak mesela aslında kesinti yapmadıkları halde yapmış gibi gösteriyorlar. Bunlar net olarak açığa çıkmış vaziyette. Onun için de çok kuvvetli bir real deal dedikleri gerçek bir antlaşma yapılması için çok büyük bir baskı var. Sokaktan geliyor ve buna dayanabilecekler mi? Doğrusu hiç emin değilim. Yani Türkiye'nin de mesela bu arada durumuna Senan değindi ama 85 kişilik bir delegasyon olduğunu saydık. Hiçbiri hiçbir şekilde ortada görünmedikleri gibi ne hedef ortaya koyuyorlar. Yani bambaşka bir dünyada uçuyorlar. İşte Semra Cevdet Mazlum'un da söylediği gibi bakan kendisi burada bakanların davetli olduğu bir toplantıya gelmiyor. Çünkü haberi bile yok zaten olup bitenlerden. Bu çok acayip bir durum. Yani şu anda aslında daha AKP hükümetinin de söylediği gibi yeni kömür yakıtlı termik santraller, yeni İstanbul'a yeni hava yolları, havalimanları ve yeni binlerce kilometrelik yeni karayolları yapılması söz konusu bile olamaz. Yani buradaki havayı görse bunu lafını bile etmekten kaçınmaları gerekirken öyle devam ediyor. Fakat tabii mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ilginç bir, Amerika'dan gelen ilginç bir araştırma gözüme çarptı. Stanford Üniversitesi, Kaliforniya'da yapmış. Bu zengin ülkelerin özellikle yapıyoruz dedikleri indirimler ya yokmuş, mevcut değilmiş, kağıt üzerindeymiş, ya işlemiyormuş hiçbir şekilde, ya da zaten olacakken yapılmış gibi gösterip para almışlar bir yan ürün olarak. Yani çerez bile değil buradaki söylenen şeyler ve gölge projelere yatırım yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük numarası bu. Yapmadığı kesintileri yapmış gibi gösteriyor ve bütün dünyayı aldatıyor. Ve daha da korkunç bir şey var. Yani şirketin, büyük şirketlerin lobicileri, enerji, petrol, kömür şirketlerin lobicileri tabii birçok hükümete de ya baskı yapıyorlar ya da rüşvet yedirip kendi lehlerine çevirmek. Yani burada söz konusu olan iki çıkar çatışması var. Ya atmosferi kurtarmak söz konusu gezegeni ya da şirketlerin karlarını korumak. Bir karar vermemiz gerekecek. Yani sıcak hava basmak birinci numara mesela bu. İşte Sovyetler Birliği şu büyük bir endüstriyel baza sahipken, güçken 1990'larda büyük bir işte Kyoto tarzı bir şeyde büyük bir pay tanınıyordu. Ama çökünce o tabii karbon emisyonları da salımları da düştü ve hiçbir zaman salmayacağı anlaşılmasına rağmen hem Rusya hem de Ukrayna ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri onları saydılar ve bir sürü paralar aldılar bu olmayan kesintileri için. Yani sahte fiktif bir hukuki sistem var. Bir numara bu mesela. Ama bu da şaka maka değil. Şimdi küçük bir şeyden bahsediyoruz zannedilecek Doğu Avrupa ülkeleri bilmem ne deyince. 10 gigaton yani 10 milyar ton karbondioksitten bahsediyoruz. Bunun parasının alınıp yapılmayan. Bu, halbuki bütün dünya ortalama olarak %40'lık bir 2020'ye kadar %40 emisyon kat şey yapsa kıssa ancak bu kadar olacakmış. 6 bu kadar da olmayacak. Yarısından biraz fazla. 6 gigaton atmosferden çıkartmış olduk. İkinci bir büyük bir dalavera var. Çifte defter tutma var yani. İşte mesela Britanya örnek olarak Çin'e bir para veriyor şey yapsın diye. Yeni bir kömür yakıtlı santral yapmasın diye. Kendisi yapmasının parasını, yani kendi elindeki kömür santralini İngiltere'de tutmasının parasını Çin'e veriyor. Ama Çin de ayrıca aynı parayı bir kere daha alıyor. Böylece yani tümüyle sahtekarca olan bir sistem yürüyor. Üçüncü bir numarada sahte ormanlar var. Mesela Türkiye'nin strateji bölgesinde belgesinde ortaya konan RED diye bir proje var. İşte ağaç dikilsin diye para veriliyor ve o zaman da yakma şeyinden kar etmiş oluyorsun. Hı hı. Ama mesela Kanadalı, İsveçli ve Finli kereste şirketleri kendi hükümetlerine baskı yaparak bir hukuki boşluk yaratmışlar ve o zaman sürdürülebilir orman yönetimi adı altında ağaçları hemen hemen hepsini kesiyorsun. Üstelik de karbon kredinden bir şey kaybetmiyorsun. Yani kafkasal bir durum var. Korkunç bir şey.
Aslında yani, son 5 dakikaya girdik ve bir yandan da eylemler nasıl geçti, ne oldu, ne bitti onları da duymak isteriz sanırım. Hem dinleyiciler evet. Hem ben.
Sonuç olarak şeyi de söyleyeyim. Yani burada lider diyemeyiz artık dediler dünkü toplantıda da. Liderler değil bunlar ancak adli siyasetçilerdir dedi bir Kanadalı. Onun gibi bu siyasetçiler Copenhagen değil, Umut Kopenhag'ı değil, Copenhagen veriyorlar diyor mesela Johan Ali. Ama işte şimdi gelelim oraya. Bir önemli bir şey var. Her şeye rağmen büyük bir umudun da ortada olmasını gerektiren bir şey var. Bu şehri şimdi binlerce, on binlerce ortalama vatandaş sıradan ve yaşları da ortalamanın hayli altında alışa geldiğimiz ortalama. Genç insanlar kaplamış durumda ve biz bundan fazlasını burada artık yemeyiz diyen insanlar var. Yani ekosistemler paramparça edilirken büyük şirketlerin ceplerini doldurmak üzere böyle pasif bir şekilde seyredecek durumda değiller. Onlar işte sokakları kaplamış durumdalar ve sadece bilimin istediği şeyi talep ediyorlar. Gerçek ve hızlı bir kesinti ve üstelik bir mahkeme istiyorlar. Bütün bu sorumluları cezalandıracak ve hepimizi şey yapacak, herkesi tehlikeye düşürecek devletlerin de cezalandırılması talebi var. Ve bu bir artık ben de Jose Bove'ye de katılıyorum. Bu gidebilecek, ortadan kalkacak bir hareket değil. Türkiye'de biz çok yüksek sayıda değiliz ama oradan da belki görünmüyor ama burada çok büyük bir hareket var. Yani şu anda mesela önümden geçen işte açlık grevini sürdürmekte olan bir genç kız 24 yaşında geçti gitti bir toplantıya doğru yürüyor. Yani bu insanlar artık kesinlikle bu sahtekarlıkları yemeyecek durumdalar.
O yani ezilenler ve yoksulların tarafında artık bir adet daha cephe daha mı var?
Ben kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu devasa toplantıyı yani gelmiş geçmiş en büyük iklim toplantısını düzenleyenler, yöneticiler polis 40 bin ila 60 bin veriyordu ama bize göre 100 bin kişi var dediler. Ben organizatörlerin söylediğine inanıyorum. Hala BBC gibi pek çok mainstream, ana akım medya tabii hala tutuklananları filan veriyor. O tutuklananları da ayrıca konuşuruz gözaltına.
Zaten hepsi değil. Serbest bırakılmış durumda anladığım kadarıyla. Bir evet, 10 kişi falan
ama
hariç.
Ama neden gözaltına alındıklarını sadece polis biliyor. Bir şey, kötü şeyler yapacaklardı diyor.
Biz bu da İstanbul'dan işte biliyoruz bu durumu aslında genel anlamda. Önceden alınca daha az insan katılıyor. Daha hafif geçiyor her şey. Zaten söylemiş Danimarka polisi önleyici olarak aldık ki gösteriler evet olabilsin diye aldık bu insanları falan demiş.
Evet, kafesler de yaptırdılar biliyorsun özel olarak bu insanları tutacak yerler.
Domates fakat atabiliyor muyuz?
Fakat dünkü mesela dün liman kapatma eylemi vardı, göremedim ben maalesef. Tepede 3 tane helikopter hiç başımızın üstünden ayrılmadı Deniz Kızı'nın orada. Fakat yer yer başarılı olmuşlar ve dün gözaltı haberi almadım. Ama bu insanlar buradalar, bir yere de gidecekleri yok ve bence şeyle de tanıştım mesela, müthiş bir kadın. Bolivya'nın Angela Navarro adlı iklim görüşmecisi, 20, yani 30'larında güzel, genç, zehir gibi bir kadın böyle. Ve bir yere, yani konuşmasında şey söylüyor. Yani bizim bir yere kaybolacağımız yok, bunu anlayın artık diyor. Ve biz istediğimizi almadan bir yere gitmeyeceğiz diyor. Dolayısıyla bütün bu kepazeliğe, hava balonlarına filan rağmen şirketlerin ortada gümbür gümbür gelmekte olan ve bence artık ortadan kalkmayacak olan önemli bir hareket var. Çok merakla bekliyorum neler olup biteceğini. Yani haberleşmemizde fayda var. Ya Semra Hanım'ın eşi Marmara Üniversitesi'nden İbrahim Mazlum sadece bu gösteri için bir günlüğüne gelip gitmişti. Onunla bir mülakat yaptım galiba. Vaktimiz kalmadı ama.
Yo var. Yani şimdi hemen aslında onunla devam etmek gibi bir niyetimiz var bizim de.
Yani şimdi böyle bir iş oluyorsa, bir insan Türkiye'den kalkıp sadece gösteriler için gelip dönüyorsa durum o kadar umutsuz sayılmaz doğrusunu istersen. O zaman vaktimiz varsa o notla bitirelim. Tamam. Çok hızlı ve heyecanlı gelişmeler olmaya devam ediyor. Hakikaten biz de izlemeye çalışacağız.
Görüşmek üzere yarın kaldığımız yerden. Tekrar selamlar.
Kopenhag'dan herkese selamlar.
İbrahim Mazlum'un Ömer Madra'yla, daha doğrusu Ömer Madra'nın İbrahim Mazlum'la yaptığı röportajla Açık Gazete'yi de sonlandırıyoruz. Hepinize günaydın.
İbrahim Mazlum'la beraberiz Açık Radyo'ya. Gider ayak, gelir ayak ve gider ayak bir mülakat alalım kendisinden dedik. Şahsen son derece ilginç bir durum bu. Sadece bu büyük 12 Aralık'taki büyük yürüyüş için buraya gelmiş ve bu akşam da gidiyor. Hazır bunu konuşmak istedik 2 dakika.
Evet, ben dediğiniz gibi yürüyüş için geldim ve bugün bu akşam döneceğim. Bence gayet güzel bir yürüyüş oldu. Gayet kalabalık bir yürüyüş oldu her şeyden önce. Yani gerek yerel televizyonlara gerekse uluslararası haberlere baktığımızda 100 bin civarında olduğu söyleniyor. Benim de tahminlerim aşağı yukarı o yönde. Her ne kadar ben yürüyüşün içerisinde genel görememiş olsam da çok kalabalık olduğunu sezinleyebildim. Ve daha sonra da onu gördüm daha genel perspektifte, dediğim gibi medya içerisinde. Tabii burada üzerinde durmak istediğim birkaç nokta var. Biraz önce de konuşmuştuk ayaküstü aslında. Öncelikle kuşaklar arası dayanışmanın bu yürüyüşte çok çok daha yoğun olduğunu gördüm. Yani bir taraftan çok yaşlı insanlar daha genç insanlarla, kendi çocuklarıyla ve torunlarıyla beraber bu yürüyüşe gelmişlerdi. Bu da bu hareketin giderek ne kadar daha fazla sayıda insan ulaştığını ve tabana yayıldığını da gösteriyor. Tabii çok renkli başka görüntüler de vardı. Çocuklar kendi bisikletleriyle gelmişlerdi. Anneler ve babalar üç tekerlekli bisikletlerin önünde bebekleriyle gelmişlerdi. Belki bu arada şunu da söylemek lazım. Bu tabii Türkiye'de özellikle sürdürülebilir şehir konusunda çalışan ya da bu konuda yönetici olup propaganda yapan insanlar için de önemli bir durum. Danimarka, biliyorsunuz, özellikle Kopenhag bir bisiklet şehri. Dolayısıyla insanlar bu yürüyüşe yalnızca yürüyerek değil, aynı zamanda bisikletleriyle katıldılar ve ailece katıldılar, biraz önce bahsettiğim şekilde. Yani COP15'te liderler bir şekilde çok daha ciddi, çok daha yapısal şeylerden bahsetmeye çalışırken, bunların tartışmasını yaparken belki çok pratik şeylere değinmekte fayda var. Her şeyden önce eğer emisyonları azaltmaktan bahsediyorsak buna gündelik yaşamlarımızdan başlamamız gerekiyor. Ben bu anlamda ulaşımda bisikletin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki Türkiye'de biliyorsunuz bu konuda çok çok mesafe kat edilmiş değil. Yani şöyle bir örnek verilebilir belki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bildiğiniz gibi bu konuda anketler düzenlediler. Bisiklet yollarından bahsettiler. Fakat şu ana kadar herhangi bir adım atılmış değil.
Sonra hiçbir şey yapmadılar, değil mi?
Sonra hiçbir şey yapmadılar. Dolayısıyla ben buradan İstanbul'daki, yani orada yaşadığım için bunu söylüyorum. Türkiye'nin diğer şehirlerinde durum hiç farklı değil. Buradan İstanbul'daki yöneticilere belki de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bisiklet yollarını çok daha ciddi düşünsünler gerçekten. Ve hani burada da bahsedildiği gibi bazı çevreyi koruma ve daha yaşanabilir bir çevrede düzenli daha yaşanabilir bir çevre düzenlemenin çok fazla maliyeti yok. Yani Türkiye'de yalnızca park eden arabaları belki oradan çekmek ve yerine bisiklet yolları yapmak bile çok çok olumlu sonuçlar üretebilir diye düşünüyorum. Yani bisikleti lütfen Türkiye'de yalnızca yazları sahilde ve spor yapmak için ya da zayıflamak için kullanmayalım. Zaten Kopenhag'a, Danimarka'ya gelen herkes görecektir. Burada şişman ve obez insan sayısı çok az. Onu da söyleyeyim. Ve bunu bisiklete de herhalde bağlamak gerekiyor.
Evet, yani peki son bir kısacık soru. Bir günlüğüne geldiniz ve gidiyorsunuz sadece bu yürüyüş için. Değdi mi?
Değdi. Evet, değdi. Yürüyüş olarak da değdi. Klima Forum'da dünden bu yana yürüyüş dışında takip etmeye çalıştım. Gerek sivil toplum örgütlerinin, gerekse herhangi bir sivil toplum örgütüne bağlı olmadan kendi inisiyatifle gelen insanların bu foruma, bu yürüyüşe ilgisi, çevre ve iklime duydukları kaygı gerçekten benim seyahatimi bu anlamda verimli, değerli, tatminkar kıldı diyebilirim.
İbrahim Mazlum, çok teşekkür ederiz.